sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nin yeni bir bölümünden daha merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün sizleri tarihin derinliklerine götürüyoruz. Felsefesi ve bilgisiyle tüm dünyada iz bırakmış bir ismin yaşamından kesitler sunmak istiyoruz. Mutluluğun ve bilginin peşinden gitmiş, müthiş bir düşünür. Ömrünü ilme adamış bir filozof. Öyle ki ikinci Aristoteles olarak anılıyor. Aynı zamanda müzik alanında da çalışmaları var. Bazı müzik aletlerini de onun bulduğu ve hatta dinleyeni kendine hayran bırakacak kadar usta bir icracı olduğu da söyleniyor. Sizi daha fazla merakta bırakmadan bu bilge filozofun adını paylaşalım. Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu el-Farabi et-Türki. Bu isimler içinde kulağınıza çok aşina olan bir tanesini yakaladığınıza eminiz. Farabi. Biz de programımız boyunca onu hepinizin bildiği ismiyle anacağız. Farabi nasıl bir iklimde dünyaya geldi ve kendini nasıl yetiştirdi? Gelin hep birlikte onun yolculuğuna konuk olalım. Farabi, 870'lerin ilk yarısında Mavera-ün-Nehir olarak anılan bölgede Farab şehri yakınlarındaki Vesiç köyünde dünyaya geldi. Türklerin yaşadığı bir yer olan bu bölgede ilim ve medeniyet gelişmişti. Orta Çağ'da Mavera-ün-Nehir altın dönemini yaşıyordu. Merak edenler için hemen belirtelim. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bu alan bugün Özbekistan sınırları içinde bulunuyor. Farabi'nin ailesi konusunda bilgiler oldukça sınırlı. Yalnızca babasının Vesiç Kalesi'nin kumandanı olduğu biliniyor. Eğitim yaşamına gelince. İlk olarak dini eğitim ve dil bilimleri eğitimi aldı Farabi. Daha sonra önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan Farab şehrinde fıkıh, hadis ve tefsir öğrendi. Burada aldığı eğitimin çok iyi ve ileri seviyede olduğu düşünülüyor. O dönemde ilim ve kültürde ileri bir anlayışın varlığından söz etmek mümkün. Dönemin önemli kişileri dünyanın felsefi ve ilmi birikimine ulaşmak için kitaplar getirtiyorlardı. Günlük yaşamda dini, felsefi ve bilimsel tartışmalar yapılıyordu ve bu kitaplar bu tür tartışmaların kaynağını oluşturuyordu. Bir aydınlanma dönemiydi yaşanan ve herkes bundan nasibini alma çabası içindeydi. Farabi, kendi merakları doğrultusunda Arap kervanlarından kitap satın alıyor ve vaktini okuyarak geçiriyordu. Bir rivayete göre doğduğu yerde aldığı eğitimin ardından bir süre kadılık yapmıştı. Ancak bilgi ve kültür okyanusunda kaybolmak ve kendini her gün yeniden ve yeniden bulmak ağır basmış olacak ki, bir süre sonra Farab'dan ayrılarak yaşam boyu sürecek olan yolculuğuna başladı. Bağdat'a doğru çıktığı bu ilim yolculuğunda ona Lalası'nın eşlik ettiği söylenir. Bu rotada Buhara, Semerkant ve Merv gibi önemli ilim ve kültür merkezlerini ziyaret ettiği de söylenenler arasında. Farabi birçok dil öğrendi. Bu diller içinde İbranice ve Yunanca da bulunuyordu. Bu da onun daha da fazla esere ulaşmasına ve onları değerlendirmesine olanak tanımıştı. Tüm çabası mutlu olmaktı. Çünkü ona göre insanın en genel, en bilinen amacı mutluluktu. Bu arayış onun felsefesinde de dikkat çeken bir konuydu. İlim yolunda ilerlemekse onun mutluluğunun yegane nedeni gibi görünüyordu. Farabi, Muallim-i Sani, yani ikinci öğretmen olarak anılır. Muallim-i Evvel olarak anılan kişi ise kuşkusuz Aristo'dur. Farabi'nin okudukları arasında onu en çok etkileyen Aristoteles'in felsefesi olmuştu. Bu nedenle Aristo konusunda eğitim almaya karar verdi. Aldığı eğitimlerle İslam felsefesine çok değerli katkılar sunan düşüncelerini filizlendirdi. Aristo'yu en iyi anlayan ve yorumlayan isim olarak kabul ediliyordu. Hatta ilerleyen dönemlerde İbn-i Sina, Aristo metafiziğini tam olarak anlayabilmek için Farabi'nin bir eserinden yararlanmıştı. Zihninde filizlenen düşünceleri çevresindekilerle paylaşmak onun için çok önemliydi. Sohbet ettiği insanlara Allah'ın varlığının temelinin akıl olduğunu söylüyordu. Onun düşüncesinde ahlakın temeli ise bilgiydi. İslamiyet'in temelleri işte bu nedenle bilim yoluyla açıklanmalıydı tüm insanlığa. Farabi felsefesini herkese anlatmalıydı. Onun düşünceleriyle herkes aydınlanmalıydı. Bu nedenle durmadı. Durmadı ve yollara düştü. Gittiği her yerde hem sohbetler gerçekleştirip düşüncelerini anlatmaya hem de sürekli üretmeye devam etti. Halep'e ve Şam'a gitti. Şam'da tıbbi ilimlere merak sardı. İnsan anatomisi onun ilgisini çeken konular arasındaydı. Savaşlarda ölen askerlerin bedenlerini inceleyerek onların ölüm şekillerini raporluyordu. Onlara bir nevi otopsi uyguluyordu. O ayrıca bitkilerin ilaç olarak nasıl kullanılacağını anlatan notlar da alıyordu. Farabi mütevazı bir yaşamı tercih etti. Giydiği kaftan, başındaki kalpak ve ayağındaki bir çift Yemeni'den oluşan Orta Asya Türk kıyafetlerini hiç değiştirmedi. Kıyafetlerinin temiz olmaları dışında hiçbir önemi yoktu onun için. Maddi servet de hiçbir anlam taşımıyordu. Önemli olan bilgi birikimi ve düşüncelerdi. Ruh ve ahlak temizliğini her şeyin üzerinde tutuyordu. İlim ve sanat adamlarına yardımda bulunan varlıklı kişilerin desteğini bile kabul etmek istemezdi. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kazanmak onun için yeterliydi. Mal mülk sahibi olmayı da hiçbir zaman düşünmedi. Onun için en büyük zenginlik öğrenme ve aydınlanmaydı. Topyekün bir aydınlanmaysa ancak paylaşmakla olabilirdi. İşte o yaşamını buna adamıştı. Farabi yaşamı boyunca hiç evlenmedi. Tüm hayatı kitapları ve öğrencileriydi. Fırsat buldukça açık havada su kıyılarında gezintiye çıkmayı severdi. Öğrencileriyle de çoğunlukla buralarda buluşarak ders yapardı. Bir eserinde aklı başında olgunlaşmış bir filozofun özelliklerini şöyle dile getiriyordu.
Öğrenim sırasında karşılaştığı güçlüklere katlanmalı, üstün bir zeka ve kavrayışa sahip bulunmalı. Doğruluğu ve doğruları, adaleti ve adil olanları seven, onurlu bir şahsiyet olmalı. Altın, gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli. Yeme içme konusunda açgözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalı. Doğruya ulaşmak için azim ve iradesi güçlü bulunmalıdır.
Farabi düşünceleriyle zihinleri açarken müziğiyle de ruhları besliyordu. Kanun adı verilen çok telli sazı da onun geliştirdiği, ud çalmakta da usta olduğu ve etrafındakileri çaldıklarıyla kendine hayran bıraktığı söyleniyordu. Hatta onun kendisini dinleyenleri önce güldürdüğü, sonra ağlattığı, sonra da huzur içinde uyuttuğu anlatılıyordu. Müzik çalışmaları çevresindekilere hoş bir sada bırakmakla kalmıyordu. Sesin ahengini matematiksel hesaplarla ölçüyordu. Büyük Müzik Kitabı, Müziğe Giriş ve Müzik Üzerine Düşünceler adlı kitapları kaleme almıştı. Müzikteki makamların insan ruhunu derinden etkilediğini de fark etmişti. 12 makamın günün hangi saatinde dinlenirse insan ruhuna nasıl etki edeceğini belirlemişti. Bazı makamlardan sizlere kısaca bahsetmek ve kısa örnekler dinletmek istiyoruz. Örneğin, fonda şu anda dinlemekte olduğunuz Hicaz makamı, ikindi vaktinde dinlenirse, dinleyene alçak gönüllülük veriyordu. Sizin de fark ettiğiniz gibi müziğimiz değişti. Fonda şimdi de Göksel Baktagir'in çalmakta olduğu Rast makamında bir eseri dinliyorsunuz. Bu makamsa güneş iki mızrak boyu yükseldiğinde dinlenirse neşe ve huzur veriyordu. Dinlemekte olduğumuz eser, İsfahan makamında icra edilen bir ney taksimi. Bu makamsa gün batarken dinlendiğinde hareket kabiliyetini artırıyor ve güven hissi uyandırıyordu. Hüseyni makamındaki bir eser, Farabi'nin çalışmalarına göre sabah vaktinde dinlenirse, sükunet ve rahatlık verirdi. Şimdi de fonda Uşak makamında bir tambur taksimi dinliyorsunuz. Bu eseri öğle saatlerinde dinlerseniz, Farabi'nin çalışmalarına göre sizde bir gülme ve ahenk hissi uyanmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, daha birçok makam ve bu makamın neden olduğu duygu durumu Farabi'nin çalışmalarında yer buluyor. Bazı araştırmacılarca Farabi, Türk müziğinin tedavi amacıyla kullanılmasının öncüsü de kabul ediliyor. Ayrıca Farabi'nin müzik konusunda yazdıkları, alanında Orta Çağ'ın en önemli eserleri arasında sayılıyor. Ve bu nedenle de incelenmeye değer bulunuyor. Farabi, yüzden fazla eser kaleme almış büyük bir filozof ve kendini öğrenmeye adamış bir ilim insanı olarak 950 yılında bu dünyaya veda etti. Metafizik, tıp, müzik, mantık, siyaset ve daha birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla yaşadığı ve ilmini yaymak için gezdiği topraklarda ışık oldu. O bugün de tüm dünyayı aydınlatan isimlerden biri olarak anılmaya devam ediyor. Ve dünya döndükçe devam edecek. Birleşmiş Milletler tarafından 2020'de Farabi yılı ilan edilerek onun felsefesi ve ışığı tüm insanlığa bir kez daha anımsatıldı. Biz de bu vesileyle programımızda onu bir kez daha anmak ve sizlere bir nebze de olsa tanıtmak istedik. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak, başka bir değerli ismin yaşam yolculuğuna eşlik etmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.